Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Asu Aksoy.
Merhabalar, ben Burçin Altınsay. İyi akşamlar. Geçtiğimiz haftalarda, günlerde kültürel miras ve koruma alanında Türkiye'ye birkaç tane uluslararası ödülün geldiği haberlerini aldık. Bu ödüllerden ilki Costa Karas Avrupa Yurttaşları Ödülleri. Bu ödüllerin kapsamındaki Gümüş Ödülü de Yunanistan'dan Arkilokos Paros Kültür Derneği'ne ve Türkiye'den de Toplum, Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması'na verildi müştereken Gümüş Ödül. Bu akşam bizim konuklarımız da Haydarpaşa Dayanışması'ndan Tugay Kartal ve Ayça Yüksel. Hoş geldiniz. Bizi Haydarpaşa Dayanışması adına kutlayalım. Ödül töreni de 10 Nisan'da Yunanistan'ın Delfi şehrinde yapılacak. Bu ödül töreninin hemen öncesinde de Atina'da Europa Nostra'nın Avrupa Miras Merkezi ya da Odağı diyebiliriz, European Heritage Hub'ın önemli bir toplantısı olacak. Avrupa'dan STK'ların buluşacağı, bir araya geleceği büyük bir toplantı gerçekleşecek. Burada da Europa Nostra Türkiye de dahil olacak ve temsil edilecek. Costa Karas ödülleri. Costa Karas kim? Costa Karas tehlike altındaki mirasın korunması için çalışmış bir insan hep ömrü boyunca. Bu ödüller de 2023 yılında Costa Karas'ın anısına kurulmuş Europa Nostra ve Eleniki Etaria Çevre ve Kültürel Miras Derneği, Yunanistan'da bir dernek bu. Bu ikisi tarafından bu ödüller kurulmuş. Çünkü Costa Karas hem Eleniki Etaria'nın 1972'de kurucularından biri, hem de Europa Nostra'nın yıllarca başkan yardımcılığını yapmış. Hep kültürel mirasın korunması için çalışmış, çaba göstermiş önemli bir insan. 2022 yılında kaybetti kendisini, vefat etti. Arkasından bu ödüller onun anısına kuruldu. Costa Karas Türkiye ile de hep ilişkileri güçlü olmuş birisidir. Büyükada Rum Yetimhanesi'nin tehlike altındaki 7 kültürel miras alanı listesine alınması için de çok çaba harcamış, çok büyük katkılarda bulunmuştu. Onu da rahmetle analım. Bu ödüllerde böyle şeylere vesile oluyor. Bu ödüllerin kurucu ortakları da Leventis Vakfı, Delphi Ekonomik Forumu ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü. Bir altın ödül veriliyor, bir gümüş ödül veriliyor. Bu yıl altın ödül Fransız gazeteci Stéphane Bern'e verildi. Şimdi uzun uzun anlatamayacağım burada maalesef. Kendisi de yıllarca hep kültür mirasının korunması alanında çalışmış bir insan. Biraz bizim yaptığımıza benzeyen işler de yapmış Asu. Televizyon programlarıyla başlamış. Daha sonra podcast ve radyo aracılığıyla Avrupa mirasının korunmasını kapsayacak çalışmalar yapmış. Altın ödül kendisine verildi. Gümüş ödül ise aslında kültürel mirasın birleştiriciliğini de vurgulayan bir şekilde, öyle de anlamlı bir yanı var. Arkilokos Paros Kültür Derneği Yunanistan'dan ve bizden de Haydarpaşa Dayanışması'na verildi. Arkilokos da daha çok şeyle bilinir, plaj havlu hareketiyle. Plajların ücretsiz kullanılmasını sağlamak için havlu atma eylemini başlatmışlar. Kültürün tanıtılması için yurttaş hareketleri gibi girişimler aracılığıyla, işte sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, çevrenin korunması kadar çeşitli acil konuları ele alıyorlar. Ve onlar da Haydarpaşa Dayanışması gibi sokaktan da çalışıyorlar. Haydarpaşa Dayanışması ise Haydarpaşa Garı'nın gar olarak kalması, tren istasyonu olarak kalması için 2005 yılında bir mücadele başlattılar. O günden bugüne de nöbetlerle, başka etkinliklerle devam ediyorlar. Haydarpaşa Dayanışması'nı bize konuklarımız anlatacağı için bu kısmını ben uzatmıyorum. Haydarpaşa Garı'nın önemini de artık herkesin bildiğini de düşünüyoruz. Ödül jürisinin yorumunu kısaca okuyayım. Haydarpaşa Dayanışması için yaklaşık 20 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir ve garın zengin mimari mirasını savunur diyorlar. Önemli bileşenlerin yer aldığı zengin ve çeşitlilik içeren bir kentsel platform olarak Türkiye ve ötesinde proaktif bir kentsel toplumsal hareket için örnek teşkil etmektedir diyorlar. Çünkü siz Mimarlar Odası ve Demiryolu Sendikası ile de birlikte çalışıyorsunuz. Şimdi biz sohbetimize geçmeden önce yine uluslararası ortamdan Türkiye'ye gelen iki ödül diyelim. Ondan da söz etmek istiyorum. İtalya'da Ferrara Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin organize ettiği Domus Uluslararası Restorasyon ve Koruma Ödülleri'nin kısa listesinde yani finalistleri arasında Türkiye'den de uygulamalar yer aldı. Burada da yine madalyalar da veriliyor. Bu kısa listede yer aldılar, finalist oldular. Birincisi Ayvalık'ta bir zeytinyağı fabrikasının dönüştürülerek Rahmi Koç Endüstri Müzesi haline getirilmiş projesiyle EMR Mimarlık, Ali Emrah Ünlü ve Çanakkale'deki Seddülbahir Kalesi'nin koruma ve restorasyon projesiyle Koop Mimarlık, Burak Dolu ve Arzu Özsavaşçı, Gülsün Tanyeli'nin de danışmanlığında yapıldı bu yürütüldü proje. Onları da buradan kutlayalım ve konuklarımıza geçelim.
Evet, sizi tekrar tebrik ederiz. Burçin çok güzel anlattı bu ödüller, altın ödül ve gümüş ödül. Çok önemli ödüller hakikaten ve önemli olmaları yurttaş hareketi yani böyle bir sahadan paydaşların halkın doğrudan katılımıyla kültürel mirasın her yönüyle korunmasına ve aktarılmasına yönelik faaliyetleri kutlayan ödüller. Tebrikler. Şimdi Haliç Dayanışması'ndan Tugay Kartal ve Ayça Yüksel'le bu akşam konuşuyoruz. Çok kısaca tanıtayım. Tugay Kartal 1960 İstanbul doğumlu ve 1977 yılında Eskişehir Demiryol Meslek Lisesi'nden mezun. Sırasıyla Van, Kurtalan, Eskişehir ve Çorlu garlarında hareket memuru olarak görev yapmış. Ve 1988 yılında da Haydarpaşa 1. Bölge Müdürlüğü'nde önce büroda çalışmaya başlamış ve halen baş repartitör, belki bunu da kısaca söylersiniz, görev yapmakta ve yakında da emekliye ayrılacak Tugay Bey. Tugay Bey aynı zamanda Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve halen iş yeri temsilcisi. 2005 yılından itibaren de Haydarpaşa Dayanışması'nın verdiği mücadelede birlikte hareket etmekte, omuz vermekte. Ayça Yüksel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktora adayı, yüksek lisansını aynı bölümde ve üniversitede kent mekanında ortak alan mücadelesi Haydarpaşa Garı örneği adlı teziyle aldı 2019'da. Kent sosyolojisi, toplumsal hareketler, feminist metodoloji ve ekoloji gibi alanlarla ilgileniyor. Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'nın yayınladığı Haydarpaşa kitabı, Kent, Mekan, Mücadele 2021 tarihli bu kitap. Bu kitabın editörlüğünü yaptı Ayça Yüksel. Haydarpaşa Dayanışması'nın çıkardığı Yaşayan Haydarpaşa adlı kitabın da Tugay Kartal'la birlikte editörü. Bu iki kitapta gerçekten Haydarpaşa Dayanışması'nın mücadelesini çok ayrıntılı, çok kapsamlı anlatan çok güzel kitaplar. Ellerinize sağlık. Biz Tugay Kartal'la da 2022 yılında Anadolu yakasındaki tren istasyonlarını yani aslında Haydarpaşa Garı'nın işlevinin kaldırılmasıyla bağlantılı bir şekilde bu tren istasyonlarının da işlevsizleştirilmesini konuşmuştuk. Aradan 2 yıl geçmiş. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hemen ilk soruya geçelim değil mi Burçin? Yani evet, bu gümüş ödül, Kostas Karas gümüş ödülü Haydarpaşa Dayanışması için anlamı nedir? Nasıl karşıladınız bu ödülü ve nasıl hazırlandınız? Nasıl bir başvuru yaptınız? Önce Tugay Bey sizinle başlayalım isterseniz. Buyurun.
Costa Karas Avrupa kıtasında insanların arasındaki dostluğu geliştirmek amacıyla yola çıktığında 1990'ların başında Çelik Gülersoy, Metin Süzen, Selçuk Erez ve birçok kültür önemseyen kişi tarafından bizim ülke derneğini kurarak da Avrupa'daki tehlike altındaki mirası korumak amacıyla bir takım çalışmalar yürüttüler. Bu kapsamda Türkiye'deki birçok restorasyon projesi de gerçekleştirilmiş oldu tehlike altındaki mirastan. Aslında Haydarpaşa Dayanışması'nın verdiği mücadele Haydarpaşa Garı'nın dış etkenlerle yani iklim koşullarıyla zamana dayalı olarak tehlike altına girmesi değil, bir dönüşüm projesi sonucu tehlike altına girmesine karşı bir mücadele oluşturuyorduk, mücadele hattı oluşturuyorduk. Bu kapsamda İstanbul'da süren eylem ve etkinliklerimizi Avrupa'ya yapmış olduğumuz gezi, turne, turistik ziyaretlerde Avrupa'nın çeşitli galerilerinde taşıyaraktan, orada pankart açaraktan dile getirdik ama demek ki orada biz görülemedik. Görülmek bugüne nasip olmuş. Bugün için biz mücadeleye başladığımızda bu mücadeleyi sürdürürken Haydarpaşa'nın gar ve limanın endüstriyel işleminin sürmesi için yola çıktık. Yoksa ödül toplamak için yola çıkmadık. Bu ödül gerçekten de bizi sevindirdi. Hele bir Yunanistan'daki bu amaçla mücadele eden, benzer amaçlarla mücadele eden bir dernekle bu ödülü paylaşmak ayrı bir dostluğun göstergesi olarak tarihte yerini alacaktır diye düşünüyorum. Bizden önce de bizim ödül törenimiz ayın 10'unda olacak. 8'inde 9'unda da bahsettiğiniz toplantıya aslında bizi çağırsalardı orada kendimizi daha geniş ifade edecektik. O bir eksiklik olmuş. O toplantıya da Türkiye'den Avrupa'nın sonra Türkiye Derneği'nin temsilen arkeolog Yiğit Ozan arkadaşımız katılacak. Ödül deyince söylemeden geçmeyelim. Haydarpaşa Dayanışması 2018 Uluslararası Hrant Dink Ödül Töreni'nde de geleceğe ışık tutan ve mücadele eden örgütler arasında bir ödüle layık görülmüştü. Ödülleri toplamayalım da biz trenleri toplamaya çalışalım diyoruz Haydarpaşa'ya. Ödül törenine nasıl müracaat edildiğini, yani burada müracaat eden Haydarpaşa Dayanışması değil, zaten bu ödüle de müracaat direkt kurumların kendisi tarafından yapılmıyor. Birileri tarafından öneriliyor. Biz önerilmişiz oraya. Önerilen 22 tane bildiğim kadarıyla kişi veya kurum, sivil toplum örgütü vardı. 22 kişinin arasından demek ki 3 kişiyi de heyet bu işe layık gördü. Verdiği mücadeleyi takdir ettiler. Takdir edenlerin, önerilerinin eline sağlık diyoruz.
Burada bir not ekleyeyim ben. Bu sözünü ettiğiniz bizim ülke derneği zaten Europa Nostra'nın atası olan bir dernektir. Evet. Europa Nostra Türkiye'nin. Ayça'ya soralım isterseniz nasıl oldu bu önerilme, aday gösterilme süreci?
Çok teşekkürler davetiniz için. Çok mutlu olduk burada sizinle birlikte olmaktan öncelikle. Şöyle oldu aslında, hani benim şahsen ben bir mimar ya da koruma alanında çalışan biri olmadığı için bu ödülden haberim yoktu ama bizim devamlı iletişimde olduğumuz sevgili Yonca Kösebay Erkan, o da Haydarpaşa'nın da yazarlarındandır. O bir süredir sanırım bu ödülü takip ediyor ve Haydarpaşa için düşünüyordu ve bu şekilde bir tavsiyesi olmuş. Ve bize bu konuyla ilgili başvuru yapıp yapamayacağımızı sormuştu Tuğay abiyle birlikte. Başvurudan kasıt bu mücadelemizi anlattığımız bir metin isteniyor haklı olarak oradaki heyet tarafından. Sonrasında biz de yani neden olmasın diyerek böyle bir içeriği, istedikleri, bekledikleri içeriği hazırlamaya başladık. O süreçte de beraber Yonca Hoca'yla beraber aslında ilerledik. Tuğay abi, Yonca Hoca ve ben üçümüz. Nasıl çok kısa ve öz bir şekilde anlatabiliriz. Temelde de tabii başta sizin söylediğiniz gibi 20 yıllık bir mücadele Türkiye için çok değerli Haydarpaşa Dayanışması'nın. Özellikle kentsel toplumsal hareketler ve kent hakkı mücadelesinde. Yani 20 sene aralıksız bir mücadele vermek gerçekten çok zor. Ve Haydarpaşa Garı pek çok açıdan özgünlükler taşıyor. İşte mimari açıdan çok büyük değerleri var. Kültürel belleğimizde, kent kimliğiyle ilişkili. Ve böyle bir ödül şeyine başvururken de bütün bunları alt alta sıra sıra dizdiğinizde gerçekten hak ediyormuş diyorsunuz. Yani aslında biraz Tugay abiye de katılarak Haydarpaşa Dayanışması'nın 20 yıllık vermiş olduğu mücadele tek bir ödülle veya karşılık bulacak bir şey de değil. Çünkü buradaki aktivistler bütün bir yaşamını buraya vakfetmiş durumdalar. O yüzden Haydarpaşa'nın hem mimari açıdan hem mücadele belleği açısından önemini vurguluyor. Hem toplumsal bellek açısından önemini vurguluyor. Biz de bunları ön plana çıkarmaya çalıştık. Özellikle de iki tane temel eylem vardı. Bence tarihsel niteliği olan. İlki 2005 senesinde bir imza kampanyası yaptı Haydarpaşa Dayanışması. Ve burada 20 bin imza toplandı şu amaçla. Haydarpaşa Garı ve çevresinin kentselde tarihi sit alanı ilan edilmesi için koruma kuruluna başvurarak bunu kazandı. Ve bu çok büyük bir kazanımdı bana kalırsa. Çünkü bu karar sayesinde Haydarpaşa Garı'na yöneltilen pek çok kentsel dönüşüm ve soylulaştırma projesi diyebileceğimiz girişimler, hukuki süreç ve sokak mücadelesi beraber yürütülerek engellenmiş oldu bugüne kadar. Bu açıdan tabii imza kampanyası bugün çok ufak bir şey gibi algılanabilir online şeyde düşünüldüğünde ama o dönem 2005'te bunlar ıslak imza. Tek tek vapur iskelelerinde, kent meydanlarında tek tek toplanıldığı için çok değerli. Bir ikincisi de tabii Haydarpaşa Dayanışması'nın onlarca yüzlerce eylemi var. Ama iki tanesini şurada söylüyorum size. Bugün hala devam eden pazar nöbetleri. Evet. Ve bu 634 haftadır yanılmıyorsam. 37 haftadır devam ediyor. 2012 yılından beri devam ediyor. Bir fiil her hafta pazar günü Haydarpaşa Dayanışması aktivistleri Haydarpaşa Garı'nda buluşuyor. Bu da şu açıdan çok önemli. Hem çok uzun bir zaman dilimi bir araya gelme açısından, hem de biliyorsunuz Haydarpaşa Garı ulaşıma kapatıldı. İster istemez kent belleğinden ve kentsel gündelik yaşamdan koparılmış oldu. Ama biz aktivistler olarak Haydarpaşa Garı'na sürekli giderek her hafta hem ilişkilerimizi sağlam tutuyoruz, hem de Haydarpaşa'yı hala yaşayan bir yer haline getirdiğimizi düşünüyorum. Cem Terzi'nin çok güzel bir kavramı da var, kamusal dostluk diye. Haydarpaşa Dayanışması'nın buradaki bir araya gelişlerinin böyle bir kamusal dostluğa da alan açtığını düşünüyorum. Bu şekilde sözümü tamamlayayım, diğer sorularla devam edelim.
Aslında neyin mücadelesini sürdürdüğünüzü belki, yani Haydarpaşa Garı'nın aslında gar işlevinin durdurulmasına karşı bir mücadele bu. Bu alan aslında çeşitli kentsel dönüşüm projeleri ve şeyleri nasıl denir? Böyle farazi projeler, kentsel projelerle karşı karşıya kalmış bir alan. Siz başından beri işte bu alanın aslında böyle bir rant projesi haline dönüşmemesi, kentin ulaşım ihtiyacını, kamusal ulaşım ihtiyacını karşılayacak hem kenti de Anadolu'ya bağlayan tabii bir ayak. Kısacası Haydarpaşa Gar'dır, gar kalacak diyorsunuz başından beri. Belki bunu da kısaca anlatırsanız, yani bu mücadelenin özünde hani hatırlatmak için Tugay
Bey. Son durumu aslında biraz söyleseler evet. bize. Çünkü evet. Ayça anlattı biraz neler yaptıklarını. Tabii Haydarpaşa Garı gerçekten hani çok eşsiz bir yapı. Bulunduğu konumuyla Avrupa'da da eşsiz bir yapı, yani böyle bir tren istasyonu daha yok vapurlarla birlikte. Uzun bir restorasyon geçirdi orası yangından sonra, 2010 yılındaki yangından sonra. Hala da kapalı, hala açılamadı. Siz bu son durumla ilgili ne biliyorsunuz ya da nasıl kullanılacak, gelecekte ne olacak? Onunla ilgili biraz bildiklerinizi bize de aktarabilir misiniz?
Ya şimdi şöyle başlayalım konuya isterseniz. 2005 yılında iktidar Haydarpaşa Gar için önerdiği proje Dünya Ticaret Merkezi yapmaktı. 1 milyon metrekarelik alanı kapalı alan haline getirip 7 tane 70 katlı gökdelen dikip burayı uluslararası sermayenin kullanımına açmak. Buradan da eğer fiyatı yanlış söylemiyorsam 5 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyordu. Ancak devamında Haydarpaşa Gar'a ihtiyacımız yoktan, Haydarpaşa Gar'da köprüden sonraki alana ihtiyacımız var'a geldiler. Devam eden süreçte ise İstanbul'un merkez garı olmadan bu işletmeciliğin yapılamayacağını düşünerekten bugün için Haydarpaşa Gar'a 3 tane peron, 5 tane yol, 8 tane park yolu yaparaktan kısmen de olsa demiryolu işlevini sürdürecek şekilde bir planlamanın içerisindeler. Buna sevinelim mi, üzülelim mi? Kısmen seviniyoruz, kısmen üzülüyoruz. Demiryolu işlevi devam ediyor. Haydarpaşa Gar'ın giriş katı yolcular tarafından kullanılacak, iskele açılacak. Ama bakıyoruz, restorasyonu sordunuz. Restorasyon devam ediyor. Ne oldu, ne bitti derseniz. Gerçekten de özenli bir çalışma var ama ağır bir çalışma var. Aynı İspanya'daki bitmeyen kilise gibi. Bitmeyen bir gar restorasyonuyla karşı karşıyayız. Haydarpaşa Gar'ın çatısı bitmiş durumda. Giriş katındaki kişilerin olduğu bölüm, fil ayaklarının olduğu bölüm bitmiş durumda. Kadıköy'e bakan cephenin taşları, ahşap doğramaları temizlenmiş, onarılmış durumda. Ama iç alanda, iç duvarlarda yapılacak bakım, onarım, elektrik tesisatı, su tesisatı, pis su gideri gibi uygulamalar henüz daha hiç bir adım bulmadı. Binanın içinden demir yolcuları uzaklaştırarak binayı zaten başka amaçlarla kullanmayı da hedefliyorlar. Bu amaca yönelik de zaten şimdi söyleyeceğim konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı TEC'nin taraf olduğu bir protokol imzalandı, ön protokol. Bu protokolle Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarında demir yolu işlevi dışında kalan alanlar Kültür Bakanlığı'nın kullanımına devredildi. Kültür Bakanlığı da bunun üzerine Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak da kendisine devredilen alanlar için özel proje alanı kararı aldırdı. Bu kararı da Çevre Şehircilik Bakanlığı ilgili kurumlara ve belediyelere tebliğ etti. Biz de Haydarpaşa Dayanışması'nın bileşenlerinden olan Mimar Odası BTS geçtiğimiz hafta içerisinde İdare Mahkemeye başvuraraktan devir protokolünün iptal için dava açtı. Peki diyeceksiniz Kültür Bakanlığı niye devrildi buralar? Haydarpaşa gar sahasında yapılan 2017'den beri sürdürülen arkeolojik çalışmalarda bulunan Roma dönemi, Bizans dönemine ait buluntuların sergilenmesi, korunması amacıyla bir takım kültür ve turizm amaçlı çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar için yapılması gayet normal ama yazının içeriğine baktığımızda şöyle bir cümle geçiyor. Bu tabii çok tehlikeli. Ben okuyayım isterseniz o cümleyi. Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahası proje çalışmaları ile sonrasında yapılacak uygulama çalışmalarında yer almak üzere kendi uzmanlık alanından yaptıkları akademik bilimsel çalışmalar dikkate alınarak ilgili bakanlık oluru ve danışma kurulu oluşturulmuş ve protokol kapsamında bulunan bina ve alanların ülere ve restorasyon ve yeni bina yapımı, teşhir, tanzim, çevre düzenlemesi yapılması vesaire karşılığında kiralanmasına yönelik olarak bakanlığımız tarafından sosyal kültürel tesis olarak işlemlendirmek üzere konsept proje çalışmalarına başlanmıştır.
Yani diyorlar ki çok yeni bir gelişme, değil mi?
Yeni gelişme derken bu kaçıncı aydaydı? İkinci aydaydı tahmin ediyorum herhalde. Zaten buna da biz dava açtık. Bu devir işlemine karşı. Buna karşı da mücadele sürecek. Yani mücadeleyi bırakmayacağız. Hem sokak mücadelesini bırakmayacağız. Şimdi bununla bağlantılı olarak da demek ki söyledi.
Tabii şunu da ekleyelim Tugay Bey, değil mi? Sadece gar binası değil, arkasında büyük bir servis binalarından oluşan alan var. Yani o binaların olduğu bölgeleri de ilgilendiriyor zaten, bu karar.
Evet, demiryolu işlevi dışında kalan alanları ilgilendiriyor bu karar.
Evet, lojmanlar şimdi, var, işte ofisler var. Onların tabii, da her tamamı, biri aslında tamamı, kültür varlığı niteliğinde yapılar.
İşte Haydarpaşa Gar'da dediğim gibi 3 tane peron, yani eski peronların olduğu bölgede 3 tane peron, 5 tane yol, yaklaşık 8 tane yol da liman gar sahasında. Liman gar sahası diye nereyi anlatabilirim size burada? İngiliz mezarlığı ile toprak mahsulleri ofisinin silolarının arasında kalan bölge. Evet. Eskiden zaten orası bizim yük tren garımızdı. Şimdi yola çıkmayı bekleyen, yoldan gelmiş hızlı trenlerin park edileceği sağ olarak orası da planlanıyor.
Demir yolu işleri bir anlamda sürüyor dediniz ya.
Bir anlamda sürüyor derken olarak? İşte hızlı tren işletmeciliği olarak sürüyor. Yani Haydarpaşa Gar'da artık eski konvansiyonel trenler ve bölgesel trenler olmayacak. Yalnızca hızlı trenlerin işletmeciliğinin yapılacağı bir gar haline getiriliyor Haydarpaşa.
Ne demek o işletmeciliğin yapılacağı?
Yani dediğim gibi eskiden Toros Ekspresi'ne biniyordunuz, bir yere gidiyordunuz. Evet. Boğaziçi'ne biniyordunuz, bir yere gidiyordunuz. Evet. Pamukkale'ye artık biniyordunuz, bir yere gidiyordunuz. Bu trenler yok artık. Zaten bu Avrupa'da da yok. Çünkü set treni işletmeciliği bunların kolayına gidiyor. Kolayına dedim ya, sermayenin kolayına gidiyor. Personel istihdamdan kaçınıyorsunuz. Manevrası yok, bilmem ne yok. Makinesi o tarafa binerse o tarafa gidiyor.
Yani tarafa, halk buradan trene binebilecek mi? Yani kısacası Haydarpaşa'dan bir trene binecek miyiz biz?
Tabii yani, tren seçme şansınız olmayacak.
Ankara Eskişehir treni.
Yani tren sınıflandırma şansınız olmayacak. Tek bir trene, hızlı trene binme şansınız olacak. Zaten Avrupa'da da set tren işletmeciliğine geçiliyor artık yavaş yavaş. Bu şekilde yürüyor. Bir de şunu da söyleyeyim, hani Sirkeci'ye turistik tren dediniz ya, kendileri belki son zamanlarda demiyorlar turistik tren, yüzeysel tren diye tanımlıyorlar ama gerçekten de turistik tren oldu. Demir yolları artık o vagonlu trenlerle turistik trenler işletmeye başladı. Yani ne diyelim, Kars'a turistik tren, Zonguldak'a turistik tren, Diyarbakır'a, Van'a turistik tren seferleri düzenleniyor mevsimin uygun olduğu zamanlarda. O vagonlu trenler artık turizm amacıyla kullanılan bir sos haline dönüştürüldü. Haydarpaşa Garı'nda turizm ve kültür amaçlı kullanmasının bir parçası da buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Her ne kadar arkeolojik buluntuların sergilenmesi amaçlanıyorsa da bununla beraber burada işte yeme içme alanları bilmem ne falan filan. Belki de
büyük bir toplantı, şeyde çatıda büyük bir toplantı mekanından bahsediliyor sizin kitapta, bu doğru mu?
Çatı katını yani eski bildiğimiz çatılardan değil, yeni bakımlı bir hale getirdiler. Bu hale getirdiler ama bildiğim kadarıyla kurul, yani bildiğim kadarıyla değil mi, doğrusu kurul şeye izin verirken, Haydarpaşa Gar restorasyon projesine izin verirken çatı katına dışarıdan çıkma şeffaf asansörü kaldırdı. Çünkü bu bina kamusal işlevde kullanılması, yani kamunun kullanımına ait bir binadır dedi. Ama şimdi görüyoruz ki Kültür Bakanlığı devir kısmına gelince Kültür Bakanlığı ne kadar kamudur, ne kadar otelcidir. Oradan baktığımızda pek artık çatı katın, yani çatı katını bırakın, binanın kendisinde demir yolcu bırakmaya niyetleri yok.
Evet. Siz mücadeleye devam diyorsunuz, değil mi?
Evet.
Evet, her zaman.
Ama yine de hani biz hep yine de ekiyle konuşuyoruz. Hiç değilse trenler gelecek ve garda gar kaldı.
Olarak bir, kullanılacak bir nebze.
Sürecin sonunda çok korkunç bir projeden bu noktaya gelmesinde Haydarpaşa dayanışmasının büyük etkisi var tabii. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Tebrik ederiz tekrar.
Teşekkür ederiz.
Sizi takip etmeye devam edeceğiz. Evet,
İyi
çok
akşamlar.
Haydarpaşa'da bekleriz.
Her pazar 13-14.
Pazar nöbetlerine de herkesi bekliyorsunuz. Hoşçakalın.
Teşekkürler.